Ayrım 27. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 227. Düğün salonu iyice toparlanmış, iki yanına bira fıçıları üzerine yerleştirilmiş kalaslarla oturma yerleri yapılmış büyük bir samanlıktı. Sağda beyaz örtüler serilmiş büyük, uzun, üzeri çeşitli yiyecek ve içeceklerle dolu bir masanın başında gelinle damat oturuyordu. Onların çevresinde de ailenin ileri gelenleri, yörenin sözü geçenleri, rahip ve jandarma komutanı. Tam karşılarında ise keman, konturbas ve zil çalan romantik görünüşlü Macar çingenelerinden oluşan müzik topluluğu ortamı neşelendirmekteydi. Bastırılan toprakla oluşturulmuş dans pistinde konuklar kendilerine bir yer ararken dans etmeye çalışıyorlardı. Bu arada tıka basa dolu salonda yer bulamayan çocuklar muzip ve neşeli bakışlarıyla kapının ağzından içeriği süzüyor, bazıları ise çatının kenarına çıkmış, ayaklarını aşağı sallandırarak büyüklerini seyrediyorlardı. Şeref masasındaki akrabalardan en önemsizlerinin hemen yerlerini boşaltarak bize vermeleri son derece doğaldı. Böylesine saygın kişiler olarak hiç çekinmeden, büyük bir alçak gönüllülükle sıradan insanların arasına karışmamız, gözle görülür bir şaşkınlık yaratmıştı. Heyecandan titreyen damadın babası, kendi elleriyle kadehlerimizi doldurduktan sonra, kendi kadehini kaldırıp yüksek sesle bağırdı. "Saygıdeğer Efendimizin şerefine!" Aynı anda bu cümleyi tekrarlayan konukların sesleri dışarıda, yolda bile yankılandı. Daha sonra oğlunu ve biraz geniş kalçalı, ürkek bir genç kız olan gelinini getirip bizlere tanıştırdı. Renkli gelinliği ve beyaz çiçeklerle süslenmiş gelin başıyla etkileyici bir görüntüsü olan kızcağız, heyecandan kıpkırmızı kesilen yüzüyle beceriksizce Kekespalva'nın önünde reverans yaptıktan sonra saygıyla Edith'in elini öptü. Edith'in de heyecanlandığı anlaşılıyordu. Düğün törenleri genç kızları her zaman duygulandırmıştır. Çünkü böylesi anlarda kadınların ruhunda gizemli bir ortaklık duygusu hakim olur. Böylece Edith de hafifçe kızararak genç gelini kendine doğru çekip kucakladı. Ani bir kararla parmağından çok değerli olmayan eski bir aile yüzüğünü çıkarıp geline taktı. Genç kız bu cömert armağanın mutluluğuyla şaşkınlığını bir arada yaşıyordu. Korku içinde böylesine değerli bir armağanı kabul edip edemeyeceğini sorar şekilde kayınpederine baktı. Onun da onayladığını görünce sevinç gözyaşlarına boğuldu. Çevremizi yeniden bir minnettarlık dalgası sardı. Her yönden bize saygılarını sunmak için basit ve mütevazi insanlar yanımıza sokuluyor, bize minnettarlıklarını göstermek için çok özel bir şey yapma çabasında oldukları bakışlarından anlaşılıyor. Ancak yine de aralarından hiçbiri saygıdeğer efendiyle tek sözcük olsun konuşmaya cesaret edemiyordu. İhtiyar bir Macar köylüsü olan damadın annesi gözleri yaşlarla dolu bir halde oğluna sunulan bu onurun mutluluğuyla sarhoş bir halde sendeleyerek bir konuktan diğerine koşuyordu. Damat ise ne yapması gerektiğini bilememenin sıkıntısı içinde bir geline, bir bize, bir de ayna gibi parlayan çizmelerine bakıyordu. Kekespalva tam o anda giderek sıkıcı bir hal alan bu saygı ve minnet gösterisini bitirecek en doğru hareketi yaptı. Damadın babasının, damadın ve saygın yakın akrabalardan bazılarının ellerini içtenlikle sıkarak onları tebrik etti ve onlardan bizim yüzümüzden bu güzel düğün eğlencelerine ara vermemelerini rica etti. Gençler içlerinden geldiğince dans etmeliydiler. Bizim için yapabilecekleri en güzel şeyin biz orada yokmuşuz gibi eğlenmeleri olduğunu söyledi. Aynı anda kemanını kolunun altına sıkıştırmış bir halde yerinde donup kalmış gibi bekleyen orkestra elemanını yanına çağırıp eline bir miktar para sıkıştırdı ve yeniden çalmaya başlamalarını istedi. Verilen bahşiş hatırı sayılır bir miktar olmalıydı. Esmer tenli delikanlı yıldırım hızıyla arkadaşlarının yanına döndü ve bir işaretiyle salon Macarlara ve çingenelere özgü canlı melodilerle doldu. İlk zil sesiyle birlikte salondaki tüm utangaçlık dağıldı. Bir anda piste fırlayan gençler eskisinden çok daha canlı ve abartılı bir şekilde dans etmeye başladılar. Bu delikanlılar ve genç kızlar bilinçaltında gerçek Macarların ne kadar iyi dans ettiklerini bize sergilemek hırsı duyuyor gibiydiler. Derin bir saygının etkisiyle sessizleşmiş salona şimdi birdenbire atlayan, zıplayan, koşuşan, neşeli insanların oluşturduğu bir karmaşa, büyük bir gürültü hakim olmuştu. Gençlerin canlılığı ve coşkusuyla bardaklar şangırdıyor, kadehler tokuşturuluyor, orkestra da bu ortama uyarak giderek daha canlanıyor. Mutlu gençlik çılgın ve vahşi bir şekilde eğlencenin tadını çıkarıyordu. Edith mutluluktan parlayan gözlerle bu şamatayı izliyordu. Birden kolumu tuttuğunu hissettim. "Siz de dans etmelisiniz," dedi buyurgan bir tavırla. Neyse ki gelin henüz dansa katılmamış. Şaşkınlık içinde parmağındaki yüzüğü inceliyordu. Dans etmek üzere önünde eğilmemle beraber önceleri kendine sunulan bu onurdan dolayı hafifçe kızardıysa da istekle piste doğru ilerledi. Bu davranışımız damada da cesaret verdi. Babasının zorlamasıyla Ilona'yı dansa kaldırdı. Aynı anda simbalcı çalgısını daha bir başka çalıyor, kemancı kemanının yayını esmer, bıyıklı bir şeytandan farksız denilebilecek bir ustalıkla teller üzerinde gezdiriyordu. Kesinlikle eminim ki bu köyde hiç o düğün günündeki kadar ilahi bir dans gerçekleşmedi ve gerçekleşmeyecek. Ancak o günün sürprizleri bu kadarla da bitmiyordu. Geline verilen cömert armağanın etkisinde kalan çingene kadınlardan biri, bu tür düğünlerde bunların olması olağandı, bu arada heyecanla protokol masasına sokulmuş, Edith'e falına bakmak üzere elini vermesi için ısrar ediyordu. Edith utanmış gibiydi. Bir yandan gerçekten meraklanmakla beraber bu kadar seyircinin önünde böylesine bir hokus pokusa izin vermekten de çekiniyordu. Hemen yardımına koşarak Herr von Kekesvalvay'ı ve yanındaki diğer kişileri masadan uzaklaştırdım. Böylece geleceği ile ilgili söyleneceklere başkalarının kulak misafiri olmasını önlemiştim. Meraklıların da uzaktan gülümseyerek Çingene'nin Edith'in elini alıp büyük bir iş yapıyormuşçasına incelemesini seyretmekten başka çareleri kalmamıştı. Macaristan'daki herkes bu kadınların önce iyi bir haberin umudunu vermek ve sonra bunun ne olduğunu açıklamak için alacakları parayı arttırmaya çalışmaktan oluşan taktiklerini çok iyi bilirdi. Ama aksine bu kambur, ihtiyar çingene kadının boğuk bir sesle söylediklerinin Edith'i huzursuz ettiğini fark edince çok şaşırdım. Her zamanki burun titremeleri başlamıştı. Bunu genelde kaçınılmaz bir sinir boşalımı izliyordu. Giderek yaşlı kadına doğru daha çok eğiliyor, kimsenin duyup duymadığını anlamak istercesine korkuyla etrafı gözden geçiriyordu. Sonunda işaret ederek babasının yanına çağırdı ve emreden bir ifadeyle kulağına bir şeyler fısıldadı. Kekesfalva da her zaman olduğu gibi elini ceketinin cebine atıp çingeneye birkaç banknot uzattı. Verilen tutar köy koşullarına göre oldukça yüksek olmalıydı. Yaşlı çingene çıldırmış bir halde dizleri üzerine çöküp Edith'in elbisesinin eteklerini ve giderek sakat bacaklarını öpmeye ve bu arada anlaşılmaz bir şeyler mırıldanmaya başladı. Sonra da birden birisinin verilen parayı elinden almasından korkarcasına yerinden sıçrayıp bir anda kalabalığa karışıp kayboldu. Edith'in renginin iyice solgunlaştığını fark edip Kekesfalva'nın yanına gittim ve fısıldadım. Artık gitsek iyi olacak. Hemen Pista'yı çağırdım. O, ben ve Ilona, koltuk değnekleri üzerinde durmakta bile zorlanan zavallı sakat kızcağıza yardımcı olarak yeniden arabaya bindirdik. O anda müzik durdu. Salonda bulunanlardan hiç kimse bizi uğurlama ve arkamızdan el sallama zevkinden uzak kalmak istemiyordu. Müzisyenler arabamızın etrafını sarıp bizim için son bir melodi çaldılar ve tüm bir köy hep bir ağızdan "Sağ olun, sağ olun" diye haykırdılar. Bu arada Yonak, böylesine bir gürültü ve şamataya alışık olmayan atları dizginlemek için hatırı sayılır çaba sarf etti. Arabada tam karşımda oturan Edith için endişeleniyordum. Halen bütün vücudu titriyordu. Bir sıkıntısı olduğu belliydi. Birden hıçkırıklara boğuldu. Ancak bunlar mutluluk gözyaşlarıydı. Bir yandan gülüyor, bir yandan ağlıyordu. Hiç kuşkusuz çingene ona iyileşeceğini söylemiş ve onu mutlu eden başka bazı kehanetlerde bulunmuştu. "Beni rahat bırakın, beni rahat bırakın." Bir yandan ağlarken, bir yandan da gösterdiğimiz ilgiyi bu sözlerle geri çeviriyordu. Bu heyecandan yeni, tuhaf bir keyif aldığı belliydi. "Bırakın beni, rahat bırakın beni" diye tekrarlıyordu durmadan. Onun bir soytarı olduğunu, gerçeği söylemediğini biliyorum. Ona inanmamam gerektiğinin bilincindeyim. Peki ama insan bir an içinde olsa aldatılmayı kabul edemez mi? Niçin bir kez olsun kendimi kandırmak istemeyeyim? Tekrar şatonun büyük kapısından girdiğimizde akşam olmuş, saat epey ilerlemişti. Akşam yemeğine kalmam için ısrar ediyorlardı ama ben istemiyordum. Onlarla yeterince, hatta fazlasıyla beraber olduğumu düşünüyordum. Bu uzun, parlak yaz gününü çok büyük bir mutluluk içinde geçirmiştim. Daha fazlası bu mutluluğu yalnızca hafifletirdi. Sıcak yaz gününden sonra ferahlayan akşam havası gibi ruh huzuru içinde her zaman yürüdüğüm ağaçlı yoldan yürüyerek kışlaya dönmek istiyordum. Daha fazla bir şey beklemeden, hoş anılar bırakarak uzatmadan oradan ayrılmalıydım. Bu düşüncelerle veda ederek ayrıldım. Gökyüzünde parlayan yıldızların bir an için bana göz kırptıklarını, benim için parladıklarını düşündüm. Rüzgar uykuya dalmış çayırların üzerinde dolanırken etrafa hafif bir ot kokusu yayıyordu. Rüzgarın benim için şarkılar söylediğini düşündüm. O coşkulu mutluluk duygusuna dalmış gibiydim yine. Her şey, tüm evren ve insanlar güzel ve iyi görünüyordu. Karşıma çıkan ağaçları bile kucaklamak, pütürlü kabuklarını sevdiğin birinin tenini okşarmışçasına okşamak istiyordum. Öylesine bir coşku içindeydim ki kendi kabıma sığamıyor, her eve girmek, her yabancıyla sohbet etmek, içimdeki tüm duygularımı onlara açmak, hissettiklerimi çevreyle paylaşmak, heyecanımı, coşkumu onlara da armağan etmek istiyordum. Kışlaya vardığımda emir erimi odamın kapısında beni beklerken buldum. Bu Macar köylü çocuğunun neden yumuşak, samimi, iyi ve kırmızı elmayı andırır, yuvarlak bir yüzü olduğunu ilk olarak o akşam fark ediyordum. Onu da sevindirmeliyim diye düşündüm. Bir kadeh bira ısmarlayıp sevgilisiyle çıkmasını sağlayacak birkaç kuruş vermeliydim. Bu akşam, yarın, hatta bütün hafta izinli olabilirdi. Cebimden bir gümüş para çıkarmaya yeltendim. Ancak o anda hazır ola geçip iki eli yanlarında konuşmaya başladı. Sizin için bir telgraf geldi teğmenim. Telgraf mı? Birden keyfim kaçtı. Kim benden ne isteyebilirdi ki? Böylesine acil bir şey ancak kötü bir haber olabilirdi. Hemen masaya gittim. Dört köşeli telgraf kağıdı masanın üzerinde kapalı olarak duruyordu. Titreyen ellerimle isteksizce kağıdı yırtarak açtım. Kesin ve net birkaç kelime her şeyi açıklıyordu. Yarın Kekesfalvalara çağrıldım. Daha önce sizinle konuşmalıyım. Saat 5'te Tirol meyhanesinde bekliyorum. Kondor. En koyu sarhoşluğun bir anda en zinde uyanıklığa dönüşmesini daha önce de yaşamıştım. Önceki yıl Kuzey Bohemya'dan çok zengin bir fabrikatörün kızıyla evlenen ve bu nedenle ihtişamlı bir bekarlığa veda partisi düzenleyen bir arkadaşımızın partisinde bu deneyimi yaşamıştım. Sevgili dostumuz hiç cimrilik etmemiş, içki şişelerini birbiri ardından ısmarlamıştı. Önce en seçme bordo şaraplar, sonra alabildiğince şampanya, bu cömertlik sonucunda bazılarımız duygusallaşırken bazılarımız taşkınlığın dozunu iyice arttırdı. Birbirimize sarılıyor, şakalaşıyor, kahkahalar atıyor, fıkralar anlatıyor, gürültü patırtı yapıyor, şarkılar söylüyorduk. Sürekli kadeh tokuşturuyor, konyak ve likör kadehlerini birbiri ardından kafaya dikiyor, purolarımızı tüttürüyorduk. Kalabalığın da etkisiyle iyice ısınan lokal ağır bir puro dumanıyla kaplanmış, bu arada buğulanan pencerelerden kimse günün ağarmaya başladığını fark etmemişti. Saat 3 ya da 4 olmalıydı. Birçokları başını dik tutmakta bile güçlük çekiyor, yığıldıkları masaların üstünden getirilen kadehlere şaşılaşmış gözlerle bakıyor ama içmekten de geri kalmıyorlardı. Ayağa kalkması gerekenler iki yana yalpalayarak ilerleyebiliyor, boş bir çuval gibi yığılmamak için büyük çaba harcıyordu. Aramızdan kimse doğru dürüst konuşamıyor ya da düşünemiyordu. Sonra birden kapı açıldı ve albay, daha sonraları ondan sıkça bahsedeceğim, içeri girdi. Gürültü patırtı içinde aramızdan ancak birkaç kişi onu fark edebilmişti. Buna aldırmadan hızla masalardan birine yanaşarak yumruğunu masaya indirdi. Darbenin şiddetiyle bardaklar ve tabaklar şangırdamaya başladı. Sonra en sert ve keskin sesiyle bağırdı. "Susun, sessizlik istiyorum." Birden salona bir sessizlik çöktü. En kendinden geçmişler bile uyanıp gözlerini açtılar. Albay kısaca, tümen komutanının o sabah beklenmedik bir teftiş yapabileceğini bildirdi. Her şeyin kusursuz olmasını istediğini ve alayı utandıracak hiçbir şeyin çıkmayacağına inandığını söyledi. İşte tam o anda inanılmaz gerçekleşti. Bir anda hepimiz kendimize geldik. İçimizden bir pencere açılmış gibi nefeslerimizdeki tüm alkol kokusu bir anda kaybolmuş, sarhoşluğumuz tamamen geçmiş, görev bilinci gevşek yüz ifadelerimizi değiştirip sertleştirmişti. İki dakika içinde herkes tamamen ayıldı, meyhane boşaldı. Her birimiz görevimizin bilinci içinde ayık ve teftişe hazırdık. Kışladaki askerler uyandırıldı. Emir erleri eğerlerin düğmelerine varana kadar tüm donanımı elden geçirdi. Her şey, her yer temizlendi, parlatıldı ve korkulan teftiş birkaç saat sonra başarıyla atlatıldı. Doktor Kondor'un telgrafı da benim üzerimde aynı etkiyi yaparak içinde bulunduğum düş dünyasından bir anda ayılmama neden oldu. Saatler boyu bilip de bir türlü kabul etmek istemediğim gerçekle birden yüz yüze kaldım. Tüm bu mutluluk dolu dünyanın benim yalanımın sonucu olduğu seziyor, acıma duygumdan kaynaklanan zayıflığımla yarattığım ya da yaratılmasına katkıda bulunduğum bu aldatmacadan dolayı suçluluk duyuyordum. Hemen anlamıştım. Hesap sormaya geliyordu. Artık hem kendi hem de başkalarının coşkusunun hesabını ödemem gerekiyordu. 27. ayrımın sonu. Sayfa 234.